Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, geçen hafta ülkemizi sarsan biri Şanlıurfa'da, diğeri Kahramanmaraş'ta olmak üzere çok elim iki hadise yaşandı malumunuz. Okulda öğretmenler, çocuklar öldürüldü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Anne babalarına, yakınlarına Allah sabırlar versin. Değerli hocam, benim sormak istediğim ilk soru, bir Müslümanın günümüz silahlarını elinde bulundurmasının dinen hükmü nedir? Çünkü biliyoruz ki birçok kişi ruhsatlı ya da ruhsatsız evinde elinde silah bulunduruyor. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Okullarımızda yaşanan her iki hadise ve benzer hadiseler, tabi bir takım hadiseleri de vuku bulmadan, gerçekleşmeden önce güvenlik tedbirleri neticesinde kolluk güçlerimiz engellediler. Allah onlardan razı olsun. Fakat bir de olsa, iki de olsa, üç beş tane de olsa bu tür acı hadiseler bizi çok derinden yaraladı. Biz bunları işte Amerika'dan duymaya alışmıştık. Avrupa'da oluyordu. Uzak ülkelerde oluyordu. Buralarda gördüğümüzde onların eğitim sistemi böyle bir ürün, böyle bir çıktı veriyor diye biz de olmaz diye düşünüyorduk. Fakat geldi bu hadise, hemen yanı başımızda cereyan etti. Bütün anneler, babalar, veliler çocuklarını okula göndermekten tereddüt eder hale geldiler. Tabii bunu ilgili makamlarımız, ilgili birimler sonuna kadar irdeleyecekler, ele alacaklar. Sebepleri, sonuçları üzerinde duracaklardır. Fakat maalesef şöyle de bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani aslında bu işten sorumlu olan kesim de sebebin ne olduğunu biliyor. Fakat çaresizlik içerisinde kıvranıyor. Bu kötü sonuçları doğuran sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs, adım atabilecek cesareti gösteremiyor. Çünkü memlekette 100 yılı aşkındır eğitim sisteminde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı anılmadan besmelesiz bir eğitim verilmekte. Eğitimde çıktığımız okuyan öğrencilerimiz, ilkokulu bitiren, ortaokulu bitiren, liseyi bitiren, üniversiteyi bitiren gençlikten ne beklediğimize dair elimizde somut bir takım belgeler yok. Yani biz okula gönderdiğimiz çocukların ne olmasını istiyoruz? İlkokulu bitirenin, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirenin maddi manevi memleketine, vatanına, milletine sahip çıkabilecek gençler olarak yetişmesini mi istiyoruz? Eğer böyle bir isteğimiz varsa o zaman bu istekle, bu amaçla çıktılar arasında uçurum var. Bugün bakıyorsunuz memleketin en iyi okullarından, yani binde birlik dilime girerek öğrencilerin girdiği, seçildiği okullardan mezun olanlar gözünü batıya çevirmiş. Kendi ülkesini, kendi ülkesinin değerlerini, Anadolu irfanını küçümseyerek, kendinde bir eziklik görerek bu aşağılık duygusunu ancak batıya gitmekle, batı medeniyetinin bir parçası olmakla, hatta batı medeniyetine tırnak içerisinde, hani Akif'in dediği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diye tasvir ettiğim, aslında medeniyetsizlik olan, ekonomik refahı, efendim teknolojik aletlere sahip olmayı medeniyet olarak zanneder olduk biz. Halbuki medeniyet bu değil. Maalesef maddi terakkiyi biz 200 yıldır medeniyet olarak algıladığımızdan dolayı sahip olduğumuz manevi değerleri, sahip olduğumuz bizi biz yapan o çok değerli, kıymetli, irfani dürtüleri, hareket biçimini, eğilimleri, tarzı kaybeder hale geldik. Yani o hale geldik ki şöyle bir söz söylenir oldu. Türkiye'de okumuş insandan korkacaksın. Batı'da okumamış insandan korkman gerekirken, işte Amerika'da okumamış insandan korkman gerekirken, Türkiye'de okumuş insandan korkacaksın. Çünkü eğitim sistemi maalesef o körpe, tertemiz, Anadolu irfanıyla yoğrulmuş olan çocuklarımızı anadan babadan, her ne kadar belli bir dereceye kadar bozulmuş da olsa, gelen o irfani bilgiler okulda kaybolup gidiyor. Bu çok acı bir tablo. Acil olarak biz ne yapıyoruz, nasıl evlat yetiştiriyoruz mevzuna dönmemiz lazım. Çünkü eğitimdeki yozlaşma 2-3 nesil sonra kendini ortaya çıkartıyor. Evet. Mesela 150 senedir, 100 seneden fazladır besmelesiz bir eğitim sistemi var. Ama bundan 60 sene önce, 70 sene önce Osmanlı'da yetişmiş olan öğretmenlerin öğrendiklerini kendilerinden sonraki nesillere aktarma gibi bir durum söz konusuydu. Fakat o nesiller, o nesillerin yetiştirdiği nesiller kaybolduktan sonra, hele 2000'li yıllardan sonra tamamen değersiz, değerleri olmayan bir nesil çıkmaya başladı. Tamamen batılı değerlerle, tamamen sosyal medyanın aşıladığı değerlerle şekillenen zihin yapıları, asosyal, yani sosyal medya deniyor ya, insanlar burada asosyal kişiliklere dönüyorlar. Şimdi mesela işte Maraş'ta bir evladımız kendi canına da kıydı, 14 yaşında. 14 yaşındaki bir çocuğun toplumla ne tür bir alıp veremediği olabilir? Yani bu çocuk ilkokulda ne aldı, ortaokulda ne aldı? Ne oldu da bu çocuk eline bir silah aldı ve sınıfında, okulunda bir katliam yaptı? Yani şimdi soruyu soran kardeşimiz, zat-ı halleriniz diyorsunuz ki Müslüman elinde silah bulundurabilir mi? Hadi yani burada silahı bu çocuk nereden temin etti? Babası kolluk kuvvetlerinde, birinci sınıf emniyet amiri, evde zaten babasına ait silahlar var. Onları aldı. Belki babası tarafından silah talimi yaptırıldı, atış öğretildi. İşte anne milli eğitimde öğretmen, ama ne milli eğitimde öğretmen olan anneden ne de polis teşkilatında birinci sınıf emniyet amiri olan babadan, ne yetiştiği aile çevresinden, ne muhitinden, ne de okulundan doğru bir beslenme söz konusu olmadığı görülüyor. Belki de burada suçlu arayacaksak eğer, Vasile Hocam, en son bu çocuğumuzu suçlu olarak görmemiz lazım. Yani bu canavarca hislerin onda oluşmasına ne sebep oldu? Bu nokta çok önemli bir nokta. Ve ne oluyor da bizim eğitim sistemimiz, ya bu çocuk 14 yaşında, çocuk 7 yaşında okula başladığını düşünecek olursak, 7 yıldır bu çocuk milli eğitimde öğretmenlerin önünde, öğretmenlerle geçirdiği, okulda geçirdiği vakit evdeki vakitten daha fazla. İşte sabahın 8'inde okula gidiyor. Efendim akşamın 3'ünde 4'ünde eğer tekli eğitimse, değilse 1'inde okuldan ayrılıyor. Anne baba çalışıyor. Belki gece 2-3 saat çocuğu görüyor. Ama gün boyu bu çocuk öğretmenleriyle beraber, idaresiyle beraber, bu çocuktaki arızaları nasıl oldu da 7 yıldır keşfedemedik? Veya keşfettik de ne tür eksikliğimiz var? Bu arızaları gerekli şekilde rapor edemedik, tedbirini alamadık. Yani burada üzerinde durulması gereken önemli sorular var. Bizim eğitim sistemimiz öğretmenleri, idarecileri koruyan bir sistem olmaktan çıktı maalesef. Öğrenci memnuniyetini temel alan bir sistem haline geldi. Çocuk da fıtratı itibariyle oynamayı, boş vakit geçirmeyi, eğlenmeyi tercih eder. Çalışmak, etmek, disiplin çocuğa zor gelir. Ama bütün eğitimciler bilirler ki ağaç yaşken eğilir, küçüklük döneminden itibaren belli bir disipline alışmayan, belli ahlaki kuralları, belli değerleri öğrenemeyen bir birey yetiştikten sonra toplumun aleyhine bir duruma sürüklenir. Buradan hareketle bu meselenin çok iyi sorgulanması lazım. Anne babaların çocuklarını yetiştirirken bencil değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte aslında bu meselenin kökünü çok iyi izah eden bir söylemde bulunuyor. Buyuruyor ki Efendimiz, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ي لَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Peki hepimiz iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedik. Cennete girebilir miyiz? Devamında diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. Şimdi bak, burası Basri Hocam altında çok değerli şeylerin olduğu bir cümle. İster istemez gençlerle, çocuklarla, kendi evlatlarımızla konuşuyoruz, ediyoruz. Onların ortamlarına giriyoruz. Ağırlıklı olarak son dönemde ben çocuklarımızın ağzında, gençlerimizin ağzında şu cümleyi görüyorum. Ben kimseyi sevmeye mecbur değilim. Hatta bakıyorsun, yani namazına dikkat eden, ibadetlerine dikkat eden, hatta örtüsüne çok dikkat eden, peçe takmış olan kızlarımız bile ben kimseyi sevmeye mecbur değilim diyor. Bu sevgisizlik imansızlığı doğuruyor. Yani sözüm ona, çok imanlı, ibadetlerine çok düşkün ama ben kimseyi sevmeye mecbur değilim diyor. Bu cümle bir Müslümanın, bir Müslüman evladının kurabileceği bir cümle değil. Niye? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyor hadis. Eğer bir insan kalkar ben kimseyi sevmeye mecbur değilim derse bunun anlamı ne? Ben iman etmeye mecbur değilim. Ben cennete girme niyetinde olan biri değilim. Hatta işin trajikomik olan tarafı, ben seni seviyorum Basri Hocam. Yani hani ben demiyorum ben kimseyi sevmeye mecbur değilim. Ben herkesi seviyorum diyorum. Ama yetmiyor. Herkesin de beni sevmesi lazım. Çünkü birbirinizi karşılıklı bir sevgi oluşmadıkça iman etmiş olmazsınız diyor. Dolayısıyla ben seni seviyorum. Allah için seviyorum Basri
Allah
Hocam.
Allah razı olsun. Ben de sizi seviyorum.
Allah razı olsun. Ama milletin bizi sevmesini nasıl temin edeceğiz? Yani şimdi elimizde balya balya paralarla her önümüze gelene 10 bin lira, 20 bin lira versek bizi severler mi? Sevmezler. Niye? Para gösterişi satın alabilir. Yani zahiren seni seviyormuş gibi yapar. Şimdi bazen görüyoruz, yüksek makamlarda olan kardeşlerimiz vali oluyor, bakan oluyor, bilmem ne oluyor. Etrafında insanlar böyle küme küme toplaşıyorlar. Zannediyor ki beni çok seviyorlar zannediyor. Ama makam gidince bir de bakıyor ki etrafta kimse kalmamış. Demek ki onlar makamı seviyormuş. Parayı dağıtan zenginin etrafında da toplanır insanlar. Ama parayı sevdiklerinden toplanırlar. Halbuki hadis diyor ki sen kardeşini seveceksin, kardeşlerin de seni sevecek. Nasıl olacak? Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah, Medine'de iki Müslüman kabile var, Evs ve Hazreç. Birbirleriyle kavgalılar. Cenab-ı Allah onların kalplerini birbirlerine ısındırıyor. Ayet-i kerimede de diyor ki, ey Habibim diyor, yeryüzünün tamamının hazinelerini infak etseydin, onların kalplerini birbirine ısındıramazdın evet. diyor. Dolayısıyla sevgi Allah vergisi bir şey. Fakat hemen ilk cümlesi bir insanı, ben kimseyi sevmeye mecbur değilim. Bu çok sakat bir cümle. Yani böyle bir cümleyi kuran bir kimseyi 7-24 kontrol altında tutmak lazım. Sevgisiz olan, nefretle büyüyen, topluma karşı kin, nefret besleyen bir kimse patlamak üzere olan bir canlı bomba gibidir. Bunun mutlak surette kontrol edilmesi lazım. Ne oldu da bizim kültürümüzde karıncayı ezmek, mesela koca Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili derler ki, sarayın bahçesindeki o devasa ağaçları karınca istila etmiş. Şimdi o karıncaların kökünü kurutmak lazım, yoksa ağacı yok edecekler. Ama canlının hayatına kastetmek kolay bir şey değil. Şeyhülislam Hazretlerine fetva soruyor. Diyor ki, karıncalar diyor, direkti ağacı sarsalar, o karıncaları öldürmekte bir sakınca var mı diyor. Bir beyit halinde. Şeyhülislam Hazretleri de aynı vezinle, kafiyeyle cevap veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca, alır Sultan Süleyman'dan Hakk'ın karınca. Yani sen bugün diyor, gücün yetiyor karıncaya ama yarın Allah sana bunun hesabını sorar diyor. Dolayısıyla bir karıncaya bile eziyet etmemek üzere şekillenmiş olan bir merhamet medeniyeti, yani herkesin kendisinden zayıf olana merhametle baktığı bir medeniyetin evlatları Nasıl oluyor da işte bugün bakıyorsun dilsiz hayvan metaforu var Anadolu'da. Yani iki şeyin hakkı çok önemlidir. Müslüman olmayan tebaanın ve de dilsiz hayvanların. Niye dilsiz? Yani seni şikayet edemiyor. Yani şimdi kediye eziyet ediyor. Bilmem ne yapıyor. Kedicik zavallı bir kenarda inim inim inliyor. Ne mahkemeye gidebiliyor, ne zabıtaya gidebiliyor. Kime şikayet edecek? Allah'a şikayet ediyor. Yarın öbür gün kediyle nasıl helalleşeceksin? Yani böyle bir medeniyetten kalkmış sıfırın içerisinde katliam yapacak bir hale gelmiş. Bunun iyi düşünülmesi lazım. Acilen eğitim işini, öğretim işini, milli eğitimi ele almak lazım. Bu çocuklarımızın acilen bir merhamet terapisinden geçirilmesi lazım. Biz skor odaklı, puan odaklı başarıya yönelmiş durumdayız. 500 puan aldı mı, birinci oldu mu, ilk 100'e girdi mi, ilk 5'e girdi mi? Kimsenin, hiçbir öğrencinin toplumsal duyarlılığı üzerinden ona değer vermiyor. Ona derece vermiyor. Yani mesela insanlık zirvesi olan, çok örnek davranışları olan evlatlarımız oluyor. Onları ödüllendirmiyoruz. Aksine toplumda hep kötülüğün, hep olumsuzun reklamını yapıyoruz. Yani Allah için biri, işte Türkiye'de onlarca televizyon kanalı var, yüzlerce radyo kanalı var. Akşam haberlerine baksın. Memleket batıyor, gidiyor, yanıyor. Tecavüz, katliam, efendim kadın cinayetleri. Bunların hepsi sözüm ona masum haberler gibi görünüyorsa da aslında zihin altında bir kodlama oluşturuyor. Öldür, yok et, imha et. Sen de böyle ol. Sonra bir de bunun yanında hiç utanmadan işte mafya başkanlarından, barolardan, efendim bir takım mafyatik şahsiyetlerden adalet bekleniyor. İşte ben haksızlığa uğradım, ey mafya babası gel beni kurtar. Bir de bakıyorsunuz işte o avukatını göndermiş, yardım etmiş. Böylelikle ülkede namuslu insanların hiçbir kıymeti harbiyesi yok, değeri yok. Ama devlete isyan etmiş, eline silah almış, terör estirmiş kimseler rol model haline gelmiş. Onlarca televizyon dizisi var diyorlar. Basri Hocam televizyonlarda
evet.
Çocuklarımızın efendim en değerli dönemlerinde terörün, silah kullanmanın, öldürmenin, kan akıtmanın, merhametsizliğin ayyuka çıktığı bir dönem. Yani şimdi bakıyorsun kızlarımız da ne kadar berduş, ne kadar vurdum duymaz, ipsiz sapsız çocuk varsa onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyor. Niye? Çünkü toplum onlara bir değer vermeye başlıyor. Bunun için şöyle bir söz vardır. Eğer bir ülkenin askeriyesinde yozlaşma başlamışsa, bunun sonuçları savaşta ortaya çıkar. Şimdi mesela bugünlerde savaş ortamı var. Amerika devasa bir güç. İsrail mesela işte yenilmez bir güçtü. Savaşta boylarının ölçüsünü aldılar. Yani 2 sene ufacık bir kara parçasına giremedi Siyonist Yahudiler. Sözüm ona bütün dünyaya meydan okuyorlardı. Yenilmez bir ordumuz var. Demek ki kağıttan kaplan olduğu ortaya çıktı. Amerika bir başkanı var. Akli melekeleri yerinde olmayan ama demokrasi işte seçtiler. Demek ki demokrasi böyle bir şey. Deliği de seçiyorsun. Hasılı kelam yıkacağım, yok edeceğim, parçalayacağım dedi. Kaplan kağıttan çıktı. Yani ordunun yozlaşması ancak savaş sonrasında ortaya çıkar. Eğitimin yozlaşması az önce dediğimiz gibi bir kuşak, bir iki kuşak sonra ortaya çıkar. Ama adaletin yozlaşması ki maalesef o yozlaşmayı yaşıyoruz. Yani bugünün meselesi değil bu. 100 yıldır bunu yaşıyoruz biz. Mesela Osmanlı adaleti çok önemli noktalara ulaşmıştı. Ben Mısır'da okuduğum dönemde orada duymuştum. Kadı Yahya'nın adaleti diye Osmanlı'nın Mısır'a gönderdiği bir Yahya Efendi varmış kadı. O zaman çok büyük bir arazi başkentte rüşvet olarak teklif edildiği halde tenezzül etmemiş, haklı olanın yanında kararını vermiş, halk onu darb-ı mesel haline getirmiş. Dolayısıyla adaletin yozlaşması hiçbir şeyin yozlaşmasına benzemiyor. Hemen ertesi gün o yozlaşmanın kötü sonuçlarını görüyoruz. Bugün onu yaşıyoruz. Onun için acilen ucu nereye dokunursa dokunsun, insanların mahkemelerde adalet var dedikleri bir vicdani şuura ulaşmamız lazım. Biz zannediyoruz ki adalet için saraylar yapınca, koca koca binalar, adalet sarayları yapınca adalet geliyor oraya. Yok öyle bir şey. Adalet sarayda dağıtılan bir şey değil. Adalet hakikatin tevziidir. Onun için Osmanlı'da çok muazzam bir söz var. Diyor ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Ne demek? Hukukun verdiği karar senin aleyhine de olsa o seni acıtmamalı. Niye? Haksızsın. Hukuken haksızsın. Ama bugün öyle olmuyor. Adam ben diyor haklıyım ama karşı taraf güçlü olduğu için, parası olduğu için, itibarı olduğu için haklı gösterdi onu mahkeme diyor. İşte bugünlerde görüyoruz bir vali çocuğunun işlediği cinayeti örtbas etmekle itham ediliyor. Yani insanlar ellerindeki gücü, maddi manevi gücü maalesef adaletten yana değil, adaletsizlikten yana kullanıyorlar. Onun için şöyle bütün sistemi gözden geçirmek lazım. Ben nerede yanlış yaptım diyerek, biz nerede yanlış yaptık, hata yaptık diyerek zararın neresinden dönersek kârdır. Bugünden tezi yok. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Bunun da yolu önce herkesin bir sevgi silahıyla silahlanması lazım. Aslında konuşulacak çok şeyler var ama bir program için yeterli değil. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Eşim benden fiyatı biraz yüksek olan elektrikli süpürge istiyor. Alabilecek maddi durumum var. Beni etkileyecek bir şey değil ama israfa gireceği için almak istemiyorum. Sırf eşim istiyor diye ve ısrarcı olduğu için bunu almam doğru olur mu?
Şimdi tabii aile ilişkilerinde asıl olan geçinmektir. Yani kavga etmeden, gürültü patırtı çıkartmadan tarafların birbirini idare etmesidir. Binaenaleyh bir insan bir eşyayı, bir aleti niye ister? Etrafında gördüğü için, kolu komşuda gördüğü için, akrabaya vesaireye ziyarete gittiğinde onların kullanımında gördüğü için kadınlar bir şey isterler. Dolayısıyla eğer bir insan bulunduğu muhitte, kendi sosyo-kültürel, ekonomik çevresinde bir şeyi 10 aileden 6 tanesi kullanıyorsa artık o bir ihtiyaç haline gelmiştir Basri Hocam. Yani 1950'li yılları düşünün. İstanbul'da olan ailelerin 100 tanesinin 10'unda belki hane başına buzdolabı bulunuyordu. Bu 1980'lere gelindiğinde 100 hanenin 60'ında buzdolabı bulunur hale geldi. Artık ondan sonra buzdolabı bir ihtiyaç haline geldi. Bugün en fakir evde bile bir buzdolabı var mı? Var. Dolayısıyla buzdolabı artık zaruret haline geldi. Bundan 10 sene, 15 sene önce efendim çamaşır makineleri her evde var ama çamaşır kurutma makineleri yoktu. Bugün %95 İstanbul'daki hanelerde çamaşır kurutma makineleri var. Artık o da bir zaruret haline geldi. Binaenaleyh atıyorum işte filan marka, X markası bir süpürge. Kolay süpürüyor, rahat taşınıyor. Kadınlar her gün evi süpürürken hakikaten kas yapmak zorunda kalıyorlar bazen.
O çok markalılar, çok pahalılar hocam. Kas gerektiriyor bu arada.
Yani kullanımı rahat.
Evet.
Dolayısıyla bozulması da zor olan, hakikaten de ihtiyaç olan bir şeyse, ki ihtiyaç meselesi az önce sözünü ettiğim gibi 10 haneden 6 tanesinde, 100 haneden 60 tanesinde varsa artık bir ihtiyaç haline geldi demektir. Bu şöyle değerlendirilmez. Senin annenin evinde var mıydı? Benim annem böyle bir süpürge yoktu. Ninen de çalı süpürgesiyle süpürüyordu. Ama mesele senin annenin evinde, benim annemin, dedemin, ninemin evinde olması meselesi değil. Bugünkü ortalama hane halkının evinde bu bulunuyor mu, bulunmuyor mu meselesi. İhtiyaç sadece fiziki ihtiyaç da değil. Bazen psikolojik ihtiyaç haline geliyor. Yani insanlar yoksunluk çekiyorlar. Yani bir şeyin yok olması onu rahatsız ediyor. Olduğu, kullanmadığı da çok oluyor. Mesela hanım ısrarla bir şeyi aldırıyor. Ondan sonra bir iki defa kullanılıyor. Ondan sonra sittin sene kullanılmıyor.
Evet.
Ama olmasa herkeste var, bende niye yok diye psikolojik olarak rahatsızlık çekmeye başlıyor. Binaenaleyh bu tür meselelerde oluruna bakmak lazım. Eğer imkanı varsa bunun hanımın aklında olacağına, hanımla beyin arasını açacağına alırsın, kenarda durur, aklında olacağına evde olur. O bir tartışma, bir huzursuzluk konusu olmaktan çıkar. Ama şöyle bir şey söz konusu olsa, efendim bir çanta var, hanım kullanıyor, 50 liralık bir çanta da var, işte Mernes markası bir çanta, atıyorum bu arada markayı, böyle bir marka yok, o da 50 bin dolar. Şimdi kusura bakma, bir Müslüman hanımın 50 bin dolarlık, 10 bin dolarlık, 5 bin dolarlık çanta kullanması, hiç kusura bakmasın, Cumhurbaşkanının karısı da olsa ona caiz olmaz, haram olur. Efendim nasıl olur? İşte Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Bunun anlamı Allah sana servet verdi diye 10 liralık 20 liralık bir çantaya sırf adı var diye, zenginler bunu kullanıyor diye, marka diye 50 bin dolar vermek değil. Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister. Hadisinin anlamı şu: Allah sana zenginlik vermişse onu fakir fukaraya dağıtmanı ister.
Hocam özür dilerim fakat yani o zaman yine karıyla kocanın arası açılacaksa o zaman ne yapacağız?
Karıyla kocanın arasını açmayacağız. Ama haram olan bir şeyde de karıyı memnun edeceğiz diye Allah'la aramızı açmayacağız. Şimdi şöyle bir misal vereyim ben sana.
Yani milyarder bir adam için işte diyelim 50 bin liralık bir şey yani çok bir para değildir.
Şöyle bir misal vereyim ben sana Basri Hocam.
Evet.
Bugün beni sıkıştıracağa benziyorsun herhalde. Eskinin intikamını almak gibi bir durum söz konusu hissediyorum. Şimdi ben şeker var biraz. Allah bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin.
Amin.
Biraz kilo da var. Ramazan-ı Şerif dışında oruç tutmakta zorlanıyorum. Ama Ramazan'a sıra gelince hiç zorlanmıyorum elhamdülillah. Niye böyle oluyor diye düşünüyorum. Nefis Hazretleri biliyor ki bu adam ben ne yaparsam yapayım bu Ramazan orucunu tutacak. Bundan ben bir Ramazan orucuyla ilgili taviz koparamam diyor. Ama diğer oruçlar, nafil oruçlara sıra gelince yahu dersin var bak ders anlatırken ağzın kuruyor, şu oluyor, bu oluyor diye bunu kandırabilirim diye gözüne kestiriyor. Onun için bir evlilikte evin efendisi, beyi bir takım kırmızı çizgileri ilk günden net koyacak. Ben 3 kuruşluk bir şeye sırf insanlar desinler diye, onlara gösteriş olsun diye 20 bin lira, 100 bin lira veremem. Ama bana de ki ben istihkakımı, nafakamı efendim filan yerde bir Kur'an kursu yaptırmak istiyorum. Benden sonra da burada okuyan hafız efendilerin, hafız kızlarımızın sevabından benim ruhuma gelsin istiyorum. Ben 100 bin lira değil 100 milyon lira buraya harcayayım. Ama lüzumsuz yere kusura bakma, bir yok, bir hiç uğruna birileri küresel emperyalistler zengin olacak der diye bu harcamayı yapamam. Öyle meşhur bir adam var, ben diyor, hanıma diyor, imitasyon diyorlar,
evet.
Sahte altın alıyordum. Hanım da diyor ki ya bu sahte filan deyince ya ne bilecekler işte koca zengin sahte takar demezler diyor. Öyle diyor işte 100 bin liralık altın yerine 100 liralık imitasyonla geçiştiriyordum diyor. Sonra bir hanıma çattık diyor. Bu sefer ben aynısını ona da yapayım deyince ben biliyorum ya dedi, itiraz etti diyor. Şimdi altında bir karşılığı var yine Basri Hocam. Niye? Altın akakça kara gün içindir. Yani yarın öbür gün bir ihtiyaç olur bozdurursun. Ama bu tür işte çantaydı, incikti, boncuktu. Bunlar sadece hava atma, yani ben zengin biriyim ha, öyle sıradan biri değilim türünden bir şey içerdiği için insana hediye olarak verilse bile takması problemli. Niye? Çünkü o ben senden farklıyım anlamına geliyor. Ben zenginim bak, ona göre benimle konuş. Ama bir insan zengindir, kılık kıyafeti ona göre daha pahalı olabilir vesaire filan. Efendim terzisi daha kaliteli bir terzi olabilir, arabası daha dayanıklı bir araba olur, onlardan bahsetmiyorum. Sırf bir statü anlamına gelen, zenginlik sembolü anlamına gelen bir şeyleri, yani şuraya yazıyorsun ben zenginim ha, bu caiz değil, bu doğru değil. Ben senden farklıyım ha, bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla bunun arasındaki sınırı bilmek lazım. Eskilerin bir sözü vardır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Niye? Ucuz mal çabuk bozulur. Ama kaliteli mal belki ilk defa öderken biraz yüksek meblağlar ödeyebilirsin ama dayanıklıdır. Dolayısıyla eğer toplumsal bir kabule mazhar olmuşsa, yani toplumda az önce ifade etmeye çalıştım, 10 haneden 6'sında varsa sen bunu alacaksın. Buna karşı durmak nehri tersine akıtmaya benzer. Bundan sebeple hanımla aranı açmana değmez. Allahu alem.
Evet. Yine hanımlarla beyler arasında bir sorudan devam ediyoruz hocam. 20 yıllık evliyiz. Ancak eşim ikinci eş alırım gibi sözde şakalarla beni sürekli huzursuz ediyor. Bu üslubun hem onurumu kırdığını hem de kul hakkıma girdiğini söylememe rağmen vazgeçmiyor. Ayrıca her tartışmada benim kazancımı yok sayıp benim param diyerek maddi tahakküm kurmaya çalışıyor. Evliliğimizi bu sözel şiddet ve emek hırsızlığı dışında bir sorun olmadığı için sürdürüyorum. Bu tavırlara sahip bir eşe yaptığı davranışın ciddiyetini ve dini ahlaki boyutunu nasıl anlatabilirim diyor.
Anlatamazsın. Boşuna yorulma. Dolayısıyla bu şekilde devam etmeye bak. Zannedersem bu soruyu soran bir hanım kardeşimiz.
Evet.
İkinci eş almak isteyen de beyefendi.
Evet.
Dolayısıyla kendisini yormamasını tavsiye ederim. Karı koca arasında problemlerin temelinde görebildiğim karşılıklı olarak beklentilerin oluşmasıdır. Halbuki kadının da kocanın da görevi, ilk görevi, öncelikli görevi Allah'ı memnun etmektir. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ve hem bey hanımını hem hanım beyini Allah'ın bir emaneti olarak görmeleridir. Ve birbirlerine karşı vazifelerini yerine getirirken Allah'a kulluk şuuruyla bunu yapmalarıdır. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir insanın diyor en değerli harcaması çoluğuna çocuğuna yaptığı harcamadır diyor. Yani markete gidiyorsun, çoluk çocuk için öteberi alıyorsun, eve getiriyorsun, dolaba koyuyorsun, Allah için yapılmış en değerli sadaka, en değerli harcama oluyor. Hanımınla efendim birlikte oluyorsun, muhabbet halinde oluyorsun, bu sevap oluyor. Dolayısıyla hanım da kocasıyla beraber olduğunda, onu memnun ettiğinde bir ibadet hükmünde oluyor ki sevap alıyor bundan. Ya Resulallah diyor sahabe efendilerimiz, bizden biri hanımıyla, çok affedersiniz, bir ilişkiye girdiğinde bundan sevap mı oluyor diyor. Yani halbuki bunu kendi zevki için yapıyor. Kadın erkekle, erkek kadınla neyse. Yani böyle bir zevk aldığımız bir şeyden dolayı bir de Cenab-ı Allah üstüne sevap mı veriyor? Efendimiz diyor ki evet diyor. Bunda şaşılacak ne var diyor. Haramla bu ihtiyacını görse günah almıyor muydu diyor. Helalle görünce de sevap alıyor diyor. Dolayısıyla evlilik ilişkisinde, evlilik hayatında temel beklenti Allah'ı memnun etmek olmalı ve Allah'a kulluk olmalı. Kadın kocasına hizmetini, koca hanıma hizmetini Allah'a kulluğun bir gereği olarak. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki Allah'tan bir galiz, sağlam bir misak ile diyor onları aldınız diyor. Yani evlilik bağı Allah'ın eşleri birbirine bağladığı sağlam bir bağla bağlanmaktır. Yani düşünebiliyor musunuz? Evlilikten önce birbirine yabancı olan, birbirine bakması, tutması haram olan iki insan evlilikle beraber birbirlerine neredeyse sıfır derece yakınlaşmaya kadar her şeyin serbest olduğu bir ortama evriliyor evlilik. Dolayısıyla burada kadın kocasına yaklaştığında, koca hanımına yaklaştığında bir ibadet niyetiyle bunu yapmalı. Şimdi mesela deniyor ki kadın nafile oruç tuttuğunda kocasından izin almalı. E kardeşim, oruç tutacağım Allah için, kocamdan niye izin alacağım? Eğer sen bu orucu sevap için tutuyorsan, kocandan izin alman 3 sevap alacağına 300 sevap almanı doğuruyor. Ya matematik açık ortada. Ya 3 sevap mı istersin, 300 sevap mı istersin? Ya sayılara takılmayalım hocam. Şimdi biri kalkar der ki nereden çıkarttın bu 300'ü filan. Dolayısıyla sayılara takılmayalım. Ama yani kadının kocasını memnun etmesi Allah için bir ibadettir. Kocanın da karısını memnun etmesi Allah için bir ibadettir. Niye? Allah benim adıma verilen bir sözle sen bu hanımı aldın diyor. Yani tabiri caizse benim sözüm var diyor. Sen benim sözümü çiğneyip hanımına zulmedersen buna ben müsaade etmem diyor. Şimdi eğer haklı veya haksız. Şimdi mesela beyefendiye desek ya böyle yapma hanımına, ikinci evlilik muhabbetini açıp durma desek, o da diyecek ki Allah 2'yi, 3'ü, 4'ü almayı serbest bırakmamış mı? Serbest bırakmış. Al o zaman kardeşim, yani muhabbetini niye yapıyorsun? Yani alsan hakkını kullandın. Muhabbetini niye yapıyorsun? Biliyorsun ki bu kadın bundan rencide oluyor. Bundan huzursuz oluyor. Kardeşim, bu peygamber hanımı da olsa üzerine kuma gelmesinden rahatsız olur. Ya rahatsız olmak ayrı bir şey Basri hocam. Kabullenemezsin, bu haramdır. Evleneceğine git affedersin, ihtiyacını herhangi bir şekilde gör diye söyleyen kadınlar var, Allah muhafaza etsin. Yani helaliye gitme diyor, haram ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyor. Şimdi bu çok hassas bir mesele. Durduk yere insanın diniyle imanıyla oynaması meselesi. Ama yani erkeksen kadının bu bam teline basma kardeşim. Yani bu kadınların hassas olduğu bir nokta. Ama dünyada öyle örfün olduğu yerler de var. Mesela gidiyorsun Batı Afrika'ya. Orada bir yerleşik örf var. Evlendiğin hanım zorla seni ikinci hanımla evlendiriyor. Niye? O zaman bizdeki kaynana statüsüne geliyor birinci hanım. First lady oluyor. Toplumda yerleşmiş bir gelenek, bir adet.
Kültür farkı.
Bir kültür orada geçiyor. Ama aynı hanımı İstanbul'a getirdin mi, buradaki kültür ağır basıyor. Yani ben öyle aileler biliyorum. Hanımcağız kocasının ikinci evliliğine, üçüncü evliliğine, dördüncü evliliğine razı. Ama öyle bir toplum baskısı, öyle bir zorbalama var ki kadın sanki veremli, cüzzamlı muamelesi görüyor. Kadına da hayat zehir oluyor, adama da zehir oluyor. Dolayısıyla yani 2-3 evli olup da ben huzurluyum diyen bir adamı görmedim. Hakikaten iyi ki yaptım, size de tavsiye ederim diyen birini görmedim. Dolayısıyla yani durduk yere insanın kendi huzurunu bozması, hanımının efendim huzurunu bozmasının bir alemi yok. Bir diğer mesele de işte ben ailenin geçimini ben sağlıyorum, benim paramı yiyorsunuz. Kardeşim, niye bana vermiyorsun parayı da hanımına, çoluğuna, çocuğuna veriyorsun? Bu al gülüm ver gülüm meselesi. O senin karın olmasa, senin çocuğun olmasa harcar mısın? Kaldı ki Allah erkeksen harcayacaksın diyor. Yani insan bir görevini yapıyor diye bunu kalkıp başa kalkmaz. Bu doğru bir davranış değil. Ama ablama, yengeme neyse tavsiyem boşuna uğraşmasın. Yani ben hanımı ne dersem ikna ederim. Kendini ikna etmeye baksın. Allah'la arasını iyi tutsun. Allah'la yani arasını
biraz
iyi.
Biraz kocaya da bir şeyler söyleyin hocam. Zaten söylediniz de. Yani biraz empati yapsın. Böyle yapmasın.
Hocam ben hanıma söyledim. Sen de kocaya söyle. Lafımızı dinleyecekse söyleyelim. Fakat mesele burada. Bu hanım ablamız Allah'la arasını iyi tutsun. Cenab-ı Allah'a iltica etsin, dua etsin. Kalpler Cenab-ı Allah'ın, Rahman'ın iki parmağı arasındadır diyor hadis. Dolayısıyla Cenab-ı Allah böyle lüzumsuz konuşmalardan bu kardeşimizi de, beyefendiyi de, bizi de, bütün ümmeti Muhammed'i de muhafaza eylesin. Asıl olan karı koca ilişkisinde güzel ve iyi geçim kurallarını işletmektir. Ama şunu da unutmamak lazım gelir ki eskilerimizin, büyüklerimizin bir sözü var. İki iyi insan kavga etmez. Bir iyi bir kötü de kavga etmez diyor. Dolayısıyla eğer bir yerde bir kavga varsa, bir tatsızlık varsa iki tarafta da kusur vardır. Ama başkasını değiştirmek zordur Basri Hocam. Ama ben kendimi değiştirebilirim. Ben şimdi bakıyorum. Ben de şu problemler var diyorum. Bunları düzeltebilsem melaikeden biri olacağım. Uğraşıyorum ama olmuyor. Kolay olmuyor. Birden olmuyor. Belki ölmeden önce nasip olur diye dua ediyorum. Cenab-ı Allah hepimize imdad eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.